Ayrım 30.
Muammer Bey'in kızı Vecihe, İş Bankası'nın kuruluş girişimine tanıklık etmişti. Atatürk, İzmir'deki evimizin selamlı kısmındaki özel odasında çalışırdı. Bakanlarla Atatürk sık sık çalışma odasında görüşürdü. Celal Bey de sık sık çağırdığı bakanlarındandı. Gene böyle bir gün Celal Bey önce Atatürk ile onun çalışma odasında görüştü. Sonra da bizim yanımıza geldi. Latife ablam, ben ve babam selamlık bölümünde oturuyorduk. Babam ihracat ve ithalatın yabancılar tarafından yapıldığını hatırlatarak bu işleri yapacak bir Türk şirketinin kurulmasını önerdi. Celal Bey de bankacılık işlerinin de yabancılar elinde olduğunu hatırlatarak bir banka kurulmasının yararlı olacağını söyledi. Sonunda da görüş birliğine vardılar. Babam ile Celal Bey arasında Atatürk'ün 250 bin lirasının nasıl değerlendirilmesi gerektiği konuşuldu. Bugün gibi aklımda güzel bir akşamüstüydü. Daha sonra Atatürk de çalışma odasından çıkıp yanımıza geldi. Bankamız kurucuları İş Dergisi sayı 265 Kasım 1988 sayfa 19-21. Vecihe İlmen anılarını aktarırken babasının İş Bankası kurucuları arasında olduğunu bilmediğini ve kurucu hisse senetlerini de görmediğini aktarıyor. Doğan Avcıoğlu'nun Türkiye'nin Düzeni adlı kitabında Celal Bayar'ın Geçit Dergisi'ne anlattığı öykü ise biraz daha farklı. İmar vekili bulunuyordum. Bir gün Atatürk'ün kayınpederi Uşakizade Muammer Bey bana geldi. Gazi'nin ve kendilerinin 250 bin liralarının bulunduğunu, bununla ihracat ve ithalat yapmak istediklerini, fakat Gazi Hazretlerinin kendisine bir kere Celal Bey'e sorunuz, ondan fikir alınız dediğini söyledi. İthalat ve ihracat işlerinin çok riskli olabileceğini düşündüm. Sonra Gazi'nin bu gibi işlere isminin karışmaması gerektiğini düşündüm. Vaktiyle bankada çalışırken Türk tacirlerinin yabancı bankalardan faydalandıklarını görür ve milli bir Türk bankasına daima ihtiyaç duyardım. Bu 250 bin lira ile 1 milyon sermayeli bir banka kurulmasını, bunun aslında bir amme hizmeti olacağını düşündüm. Bu telkini Muammer Bey'e yaptım. Atatürk bu fikri beğenmiş. Doğan Avcıoğlu, adı geçen eser, sayfa 247. Celal Bayar'ın anlatımından 250 bin liranın Mustafa Kemal ve Muammer Bey'e ait bir para olduğu sonucu çıkıyor. Celal Bayar da daha sonraki anlatımlarında 250 bin liradan Mustafa Kemal'in parası olarak söz ediyor. İş Bankası'nın kurulacağına ilişkin basında çıkan ilk haber ise 8 Temmuz 1924 tarihini taşıyor. Bankanın kuruluş sermayesinin milli mücadele sırasında Mustafa Kemal'e Hintli Müslümanlardan gelen destekle oluşturulduğu konusunda kaynaklar birleşiyor. 26 Ağustos 1924'te Mustafa Kemal bankaya verdiği kuruluş sermayesi dışında 207.400 liralık bir hesap da açtırmıştı. Uygur Kocabaşoğlu, İş Bankası Tarihi, Tarih Vakfı, İstanbul 2001, sayfa 85. Sonuçta ihracatçıları destekleyen 1 milyon sermayeli bir banka kurulmuş, Muammer Bey de kurucular arasında yer almıştı. Ancak Muammer Bey'in güçlü bir ihracatçı birliği oluşturalım dileği yerine gelmemişti. Banka ihracatçıya kredi vermek için gereklidir diye düşündüğü için ihracatçı birliği kurmadan banka kurmayı öncelik açısından doğru bulmamıştı. Muammer Erboy evlilik sırasında Muammer Bey'in ticari işlerini yavaş yavaş tasfiye ettiğini, Mustafa Kemal'in kayınpederi olarak çıkan ve çıkacak dedikodulara karşı böyle bir yolu tercih ettiğini söylüyor. İş Bankası Tarihi adlı kitapta yer alan hesap hareketlerinden anlaşıldığı kadarıyla Muammer Bey İş Bankası'ndaki hisselerini de 1925 yılından itibaren Mustafa Kemal'e satıyor. 30 Aralık 1925'te Mustafa Kemal Muammer Bey'in 2500 hisse senedine karşılık nısf bedeli olarak 12.500 lira ödüyor. 6 ay sonra yeniden 2500 hisse senedine karşılık da 12.500 lira daha ödüyor. Bunun karşısında da 2500 hisse senedi karşılığı nısf ahir bedeli notu düşülmüş. Daha sonraki yıllarda Mustafa Kemal'in hesabından Uşakizadelere yapılmış bir ödeme görünmüyor. Uygur Kocabaşoğlu, adı geçen eser, sayfa 626. 27. Sonbahar Gezisi. Latife ile Mustafa Kemal 30 Ağustos 1924 günü 1,5 ay sürecek bir yurt gezisine çıktılar. Latife bu kez gezideki tek kadın değildi. Salih Bey'in Bozok, eşi Pakize ve Fuat Bey'in Bulca, eşi Sabiha da Latife'nin davetlisi olarak geziye katılmışlardı. Kılıç Ali'nin Anıları, sayfa 535. Büyük Zafer'in yıl dönümünde Dumlupınar'dan başlayan gezi sırasında Hamidiye kruvazöründen, o sırada çalışır durumdaki 1. sınıf tek savaş gemisi Rauf Orbay'ın zaferleriyle ünlenen Hamidiye kruvazörüydü. İstanbul'u seyrettiler. Sivas'ta insanların çektiği arabalarla taşındılar. Erzurum'da depreme ağladılar. Sarıkamış'ta ayrılıp Kayseri'de barıştılar. Bu geziye katılanlardan Kılıç Ali anılarında şöyle diyor. 1924 sonbahar aylarında Mustafa Kemal uzun bir Anadolu gezisine karar vermişti. Latife Hanım'ı yanına almakla Türk kadınının gelişme aşamasını da göstermek istiyordu. Ayrıca Gazi'nin çevresini bir sevgi çemberi şeklinde kuşatan halkımıza kadınlarımızın da katılması sağlanacak, resmi kabullere ve toplantılara herkesin eşiyle birlikte katılmasına imkan hazırlanacaktı. Kılıç Ali'nin Anıları, sayfa 535. Dumlupınar'a iki ayrı heyet olarak gittiler. Birinci heyette Gazi, Latife, Başbakan ve Dışişleri Bakanı İsmet Paşa, Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak, Milli Savunma Bakanı Kazım Özalp, Milli Eğitim Bakanı Vasıf Çınar vardı. İkinci trenle de Fethi Okyar ve çok sayıda milletvekili geldi. Başyaver Rusuhi, Muhafız Komutanı İsmail Hakkı Tekçe gibi isimler de geziye Samsun'da katıldılar. Nuri Onat, Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Sonbahar Gezileri, Çağdaş Yayınları, İstanbul 1984, sayfa 13-15. Yola 29 Ağustos günü saat 1'de özel bir trenle çıkıldı. Gece yarısı Eskişehir'de, sabah güneş doğarken Afyon'daydılar. İki uçak havadan treni selamlıyor, yolcular sevinçle uçaklara mendillerini sallıyorlardı. Başkomutanlık Meydan Savaşı'nın 2. yıl dönümünde aralarında çok sayıda kadının olduğu bir kalabalık tarafından karşılandılar. Sürekli film ve fotoğraf çekiliyordu. Tören yerine Cumhurbaşkanlığı forsunu taşıyan bir arabayla gelen Gazi ve Latife, özel olarak hazırlanmış zafer takının altından geçtiler. Dinlenmeleri için çadırlar hazırlanmıştı. Kütahya milletvekilleri armağan olarak çok güzel iki vazo getirmişlerdi. Kısa bir dinlenmenin ardından şehit asker anıtının yapılacağı yere gittiler. Anıt bir anda çiçeklerle örtülmüştü. Gelen çelenklerin içinde Latife'nin babası İzmir Belediye Başkanı Muammer Bey'in çelengi de göze çarpıyordu. Mustafa Kemal anıtın ilk taşını Latife ile birlikte koydu. Ardından tahta kürsüsünün gölgesinde bir yere oturdu. O gün 30 Ağustos 1922 savaşını şiirsel ve edebi bir dille anlatan çok güzel bir konuşma yaptı. Medeniyet yolunda muvaffakiyet yenileşmeye bağlıdır. İçtimai hayatta, iktisadi hayatta, ilim ve sahasında muvaffak olmak için tekamül ve terakki yolu budur, dedi. Latife, Uşak Şeker Fabrikası'ndan hisse alıyor. Uşak Şeker Fabrikası'nın kurucusu Nuri Efendi, Şeker, de tören için oradaydı. 1924 yılında hisse satarak fabrikasını kurmak için halkın katılımını istiyordu. Osmanlı Devleti o güne dek şekerini hep dışarıdan almıştı. Bu bir şeker fabrikası yolundaki ilk girişimdi. Nuri Efendi 30 Ağustos 1924'te başkumandanlık zaferinin 2. yıl dönümünde Dumlupınar'a gelen Mustafa Kemal'e de projesini anlatıp hisse satmak istedi. Mustafa Kemal projeyle ilgilendi fakat yanında para olmadığını söyledi. İsmet Paşa da yanındaydı. Ona hisse almasını önerdi. İnönü 10 liraya 5 hisse aldı. Ancak projeye aslen uşaklı olan Latife daha fazla ilgi gösterdi. 50 liraya tam 25 hisse aldı. Şirketin başlangıç sermayesi 50 kurucunun her birinden 3 taksitte alınan 200'er liraydı. Osman Coşkunoğlu. Uşak Şeker Fabrikası'nın kuruluşu. Cumhuriyet. 21 Ocak 2004. Bu örnek Latife'nin parasını Mustafa Kemal'den bağımsız olarak kullandığını gösteriyor. Bende para yok diyen Mustafa Kemal'in nasıl karşılayacağı telaşına kapılmadan çok miktarda hisse almıştı. Dumlupınar'daki törenin ardından Bursa'ya gidildi. Kentin ana caddesine iki taraflı sıralanmış büyük kalabalığın yaşa sesleriyle karşılandılar. Belediyenin Mustafa Kemal'e bir önceki gelişinde armağan ettiği Çekirge semtindeki köşkte 11 gün kaldılar. Uludağ'ın eteklerindeki temen yerinde Bursa'ya hakim bir noktada bulunan Hünkar Köşkü, Sultan Abdülmecid tarafından 1859 yılında Av Köşkü olarak yaptırılmıştı. Sultan Abdülaziz ve Sultan 5. Mehmet Reşat tarafından da kullanılan köşk, daha sonra Cumhuriyet Köşkü ya da Hünkar Köşkü diye anıldı. Fransız stili iki katlı köşkün iç süslemeleri çok güzeldi. Bahçesinde de gümüş suyunun, Bursa'nın en güzel suyu, aktığı bir çeşme vardı. Hünkar Köşkü'nün Mustafa Kemal'in yaşamında bir önemi daha vardı. Latife'den boşandıktan bir ay kadar sonra yeniden Bursa'ya gelmiş ve yine bu köşkte kalmıştı. Manevi kızlarından Türkiye'nin ilk kadın pilotu Sabiha Gökçen'i 1925 yılının 22 Eylül 8 Ekim tarihlerindeki Bursa gezisi sırasında 11-12 yaşlarındayken tanımıştı. Ege kent ve kasabaları 2 yıl önce tam da o günlerde işgalden kurtulduğu için peş peşe telgraflar geliyordu. 9 Eylül günü de İzmir Belediye Başkanı Muammer Bey'den bir telgraf geldi. İzmir'de kurtuluş şerefine büyük gösteriler yapıldığını haber veriyor, İzmirliler adına Gazi'ye teşekkür ediyordu. 11 Eylül'e kadar Bursa'da dinlendiler, halkla, gençlerle görüştüler. Söğüt yatıyla Gemli'ye kadar uzanan bir deniz gezisine çıktılar. Bursa'nın kurtuluşu 11 Eylül günü belediye bahçesi önünde büyük bir coşkuyla kutlandı. Latife ile Mustafa Kemal Bursa'da her yere birlikte gitmişlerdi. Anlaşıldığı kadarıyla gezinin bundan sonrası çok ayrıntılı planlanmamıştı. Hamidiye Kruvazörü Mudanya'da onları bekliyordu. Marmara'da bir tur atmaya karar verdiler. Mustafa Kemal, zaferden sonra hiç uğramadığı İstanbul'a Marmara'dan ve Boğaz'dan bakacaktı. "Hadi," dedi, "gidip birkaç saat Marmara'da tur atalım. Hem deniz havası alır hem de yorgunluk çıkarırız." Bu gezi Latife'yi çok sevindirmişti. İlk kez bir savaş gemisine biniyordu. Topları, torpil kovanlarını merak ediyor, tek tek hepsini inceliyordu. Birkaç saatte Marmara'nın altını üstüne getirmişlerdi. İsmet Bozdağ, Atatürk ve Eşi Latife Hanım, sayfa 249. İstanbullular Hamidiye'yi 12 Eylül günü saat 11'e doğru uzaktan gördüler. Bütün gemiler düdüklerini çalarak kruvazörü selamladılar. Kız Kulesi açıklarına gelindiğinde de Selimiye kışlasından 21 pare top atıldı. İki kıyıda karşılıklı büyük bir kalabalık birikmişti. Hamidiye'yi karşılamaya çıkanlar Üsküdar-Beşiktaş arasına gelince geminin kıyıya yanaşacağını düşünüyorlardı. Ama resmi heyetlere gemiyi selamlama şansı bile verilmemiş, kruvazör boğazdan geçip gitmişti. Gazeteciler durmadan boğazdaki karakolları arayıp soruyorlardı ama aldıkları cevap hep aynıydı. Mustafa Kemal geçerken İstanbullulara bir selam bile göndermemişti. Şevket Süreyya gazetelerin durumunu anlatırken, "Hülasa gazeteciler bu geçen yolcu hakkında ancak boğaz vapurlarının gemiyi yakından gören yolcularının gördüklerini naklederek bir şeyler yazıyorlardı," diyor. Gazi Hamidiye'nin güvertesindeydi. Siyah bir kostüm giymişti. Başı açıktı. Yanında eşi Latife Hanım vardı. Ona eliyle İstanbul'un şurasını burasını göstererek bir şeyler anlatıyordu. Hamidiye'nin ön tarafında beyaz elbiseler giyinmiş deniz askerleri selam vaziyetindeydiler. Latife Hanım Efendi de beyaz bir bluz üstüne siyah bir ceket giyinmişlerdi. Bu yazılara tabii İstanbul hakkının Gazi'ye hasretini ifade eden satırlar da ekleniyordu. Neden gelmek istemiyordu? İstanbul'a kırılmış mıydı? Neden? Şevket Süreyya, Tek Adam, 3. Cilt, sayfa 295. Kimse Mudanya'ya geri dönmek istemiyordu. Bunun üzerine devam edelim, dedi Mustafa Kemal. Latife ile Mustafa Kemal şarkı söylüyor. İstanbul'a uğramadan Boğaz'dan geçip Karadeniz'e açıldılar. Hava çok güzeldi. Güvertede büyük bir sofra kuruldu. Güneş batarken kadehler kalktı, şarkılar başladı. Mustafa Kemal, "Karadeniz, Karadeniz, gelen düşman değil biziz" diye bir şarkı tutturmuştu. Şarkıya eşlik edenlerin başında Latife vardı. Gemiye çok neşeli bir hava hakimdi. Hamidiye bir savaş gemisinden gezi gemisine dönüşmüştü. Kıyılarda duruyor, kasabalılarla konuşup dertleşiyor, yiyecek alıp tekrar kruvazöre dönüyorlardı. Adeta bir mavi yolculuktaydılar. Trabzon'a kadar kıyı kıyı eğlene eğlene gittiler. Trabzon'a yaklaştıklarında mutluluk yerini hüzne bıraktı. 13 Eylül günü Erzurum'da deprem olmuştu. O gece içki içilmedi. Karı koca erkenden odalarına çekildi. Mustafa Kemal, Samsun'a dönüp karayoluyla Erzurum'a geçmeye karar vermişti. Ankara'dan ayrıntılı bilgi istenmiş, bu arada yol hazırlığı tamamlanmıştı. Mustafa Kemal, 3. Ordu Müfettişi Cevat Paşa'ya bir telgraf gönderip ordu sağlık ekiplerinin harekete geçirilmesini istedi. Latife depremden çok etkilenmişti. Mustafa Kemal'e, "Korkuyorum. Sanki deprem Erzurum'da değil de benim içimde olmuş gibi. Yeni bir felaket olacakmış gibi tuhaf bir duygu içindeyim." dediği anlatılıyor. Mustafa Kemal'in "Gelme, seni Samsun'dan Ankara'ya yollayayım" teklifine, "Bizi görmek bile onlar için bir teselli" diyerek itiraz etti. Mustafa Kemal ona, "Seninle biraz güvertede dolaşalım. Derin derin nefes al. Göreceksin bir şeyin kalmayacak" demişti. İsmet Bozdağ, Atatürk ve Eşi Latife Hanım, sayfa 249-250. 15 Eylül 1924 sabahı saat 11'de Trabzon'daydılar. Heyecanla karşılandılar. Doğruca belediyeye gidildi. Öğleden sonra da kendileri için dayanıp döşenen soğuk sudaki köşkte dinlendiler. Bodrumuyla 4 kat olan köşk, Cumhuriyet'in ilanından sonra özel idarenin mülkiyetine geçmişti. 16 Eylül gecesi halk fırkasında 2,5 saat süren bir ziyafet verildi. Parti adına yapılan teşekkür konuşmasında, "Aramızda bulunmak onurunu bağışladığınızdan dolayı size ve sayın eşinize sonsuz teşekkürlerimizi sunarız" deniliyordu. Latife Trabzonlu kadınlarla tanıştı, konuştu. Cumhuriyet gazetesinde buluşmaya ilişkin şu haber verilmişti: "Latife Hanım Efendi'yi bugün şehrimiz hanımlarından pek çokları ziyaret etmiştir. Latife Hanım Efendi bu ziyaretten pek ziyade memnun ve müteassis olmuştur." Cumhuriyet Gazetesi, 18 Eylül 1924. 16 Eylül günü Erzurum'dan gelen telgraftan çok sayıca can kaybı olduğu anlaşılıyordu. Trabzon'dan Erzurum'a gidecek otomobil bulunamamıştı. Ankara'dan otomobiller gelene kadar yola denizden devam etmeye karar verildi. Hamidiye yeniden denize açıldı. Hamidiye kıyıya yaklaşmadan önce kayıklar denize açılıyor, yerlere Mustafa Kemal Paşa ve Latife şerefine halılar seriliyor, kurbanlar kesiliyordu. Rize, Giresun ve Ordu'da sevgiyle karşılandılar. Samsun'un Mustafa Kemal için özel bir yeri vardı. Milli mücadeleyi oradan başlatmıştı. Bunun değerini bilen Samsunlular yolları ve damları doldurmuştu. Belediyedeki büyük bir şölenin ardından Mustafa Kemal, Samsun Çarşamba Demir Yolu'nun temelini gümüş kazma ve kürekle attı. Pek çok ziyaretin ardından gece de tiyatroda halkla birlikte bir oyun izlediler. Ertesi gün Öğretmenler Birliği'nde verilen çayda baş öğretmen Sabiha Hanım yaptığı konuşmada yalnız Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya değil Latife'ye de saygılarını sundu. Latife'ye büyük ilgi gösteren genç öğretmenler ona armağanlar verdiler ve birlikte fotoğraf çektirdiler. Latife de yanında getirdiği armağanları öğretmenlere hediye etti. Eriş Ülger, Adı Geçen Eser, sayfa 136. Samsunlular gece Mustafa Kemal ile Latife'nin kaldıkları evin önünde şenlik yaptılar. Bu arada Ankara'dan yola çıkan otomobiller kafileyi Erzurum'a götürmek üzere Samsun'a gelmişti. Amasya'daki Fener Alayı bütün bir gece sürdü. Tokat'ta Fener Alayı eşliğinde "Yaşasın Cumhuriyet" nidaları yükselirken uyuyakaldılar. Tokat'ta buhran. Mustafa Kemal ile Latife Tokat'taki ikinci gecelerinde Mustafa Kemal'in eski karargah subayı Tokat mebusu Mustafa Bey'in evinde misafir edildiler. O gece sofrada büyük bir gerginlik yaşandı. Mustafa Bey o geceyi yıllar sonra Şevket Süreyya'ya anlattı. Bizim de yemek yediğimiz odaya kurulan sofrada davetliler oturmuş, yemek yemişlerdi. Fakat saat henüz erken sayılırdı. Ama Latife Hanım artık sofradan kalkılması için tutturur. Mustafa Kemal'in sıhhat ve istirahatini düşündüğünü anlatmak için direnir. Paşa onu biraz oyalar ama az sonra istek daha ısrarlı tekrarlanır. Halbuki Mustafa Kemal asıl gece yaşar, hem Tokatlılarla konuşacaktır. Hülasa hem gazi hem misafirler sıkılırlar. Gazi gene idare etmek ister ama eşi hiddetle yerinden kalkar, yukarı kata fırlar. Gazi müteessirdir, hatta birazcık mahcuptur. Fakat biraz ferahlamış görünür. Lakin olaylar bitmez. Bir süre sonra yukarıdaki yatak odasından tahta döşemeleri döyen hiddetli ökçe sesleri duyulur. Misafirler çekilmek isterler. Gazi ne yapacağını şaşırır. Hayatımda yaptığım hatalardan biri evlenmektir der. Şevket Süreyya Aydemir, Adı Geçen Eser, 3. Cilt, sayfa 487-488. Kılıç Ali'ye göre Latife kocasını kucaklayan kadınları kıskanmıştı. Salih Bey'e bozok, dayanan Eriş Ülger de Latife'nin Mustafa Kemal'in otomobile Kılıç Ali ile Salih Bey'i aldığı için sinirlendiğini yazıyor. Hatta Kılıç Ali Mustafa Kemal'in patlayacak kavgayı hesaba katarak Pakize ve Sabiha hanımları Samsun'dan geri göndermeye karar verdiğini söylüyor. Kılıç Ali, Latife Hanım özür dileyerek gezinin birlikte sürdürülmesini sağlamıştı diyor. Kılıç Ali'nin anıları sayfa 536.